Ayrım 20, sayfa 188, Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. O'Bannon yeni gelenlere doğru ilerledi. Sol elinde çiçekleri kesmek için kullandığı makas vardı. Sağ elini onlara uzatmıştı. Crutchfield adamları tanımıyordu ama belli ki patronu tanıyordu. Tanımadığı kişilere hiçbir zaman elini uzatmazdı çünkü. ''Merhaba çocuklar'' dedi. ''Merlo'nun çiçekleri için mi geldiniz?'' ''Evet'' dedi uzun boylu adam gülümseyerek. O Benya'nın uzanan elini sıktı. İyice sıktı hem de bırakmadı. Crutchfield bundan ötesini görmedi. Patron arka odanın kapısını kapamamı söylemişti. Ben de kapadım. Adamların hiçbirini tanıyamadım. Bildiğim kadarıyla hiç görmemiştim onları şimdiye kadar. Dükkanın ön tarafıyla arka odayı ayıran kapıyı sıkıca kapadım. Patronun adamlarla görüşecek özel işi var sanmıştım. Birkaç saniye sonra silahların patladığını duyunca gene açtı kapıyı, koşarak geldi. Kopmuş, ezilmiş bir çiçek yığınının üzerinde cansız yatıyordu o Benyan. Düşerken birkaç vazo karanfille zambağı da yere yuvarlamıştı. Akşak ayıklardan yapılmış bir battaniyeyi kızıla boyamaktaydı kanıyla. State sokağı ile East Chicago caddesinin kesiştiği noktada gönüllü trafikçilik görevini sürdüren Summers adlı çocuk patlama sesleri işitti. Dükkandan çıkıp karşıya geçerek koyu mavi Jewett'a atlayan, hızla uzaklaşan üç adamı gördü. Cinayet masası şefi William Shoemaker cinayetin işleniş şeklini şöyle anlattı. O Benya'nın elini sıkan uzun boylu adam onu öne doğru çekerek kollarını arkasından yakalamıştı. O Benya'nın kurtulmak için kıvranırken öteki iki adam altı kurşun sıkmışlardı. Kurşunların ikisi göğsünü, biri sol yanağını, dördüncü ile beşinci gırtlağını delip geçmişti. Altıncı kurşun O Benya'nın yere yuvarlandıktan sonra derisini yakacak kadar yakından atılmış, tam beyni nişanlanmıştı. Kısacası gangsterlerin el kitabına geçebilecek nitelikte bir cinayettir bu. Kollarından yakalanan kurbanın hareket imkanını yok etmek, her kurşunu hayati bir noktaya sıkmak, özellikle gırtlağa sıkılan kurşunlar sayesinde kurban hemen ölmeyecek olursa bile konuşmasını önlemek. Cenaze töreninden söz ederken şöyle diyordu Yargıç Lyle. Chicago'da tanık olduğum en mide bulandırıcı olaylardan biriydi. Sibar Bora cenaze evinde teşhir edilen ceset tam 3 gün açık tabut içinde yattı. Kurşun delikleriyle barut yanıkları ustaca yapılmış bir makyaj sayesinde kapanmış, göğsünün üzerinde kenetlenmiş parmakları arasına bir tespih sıkıştırılmıştı. Bir kadın gazetecinin yazdığı gibi tetik çekmesini çok iyi bilen yumuşacık zarif ellerdi bunlar. Tabutun hemen altına yerleştirilmiş olan mermer levhanın üzerinde ''Bırakın küçük çocuklar gelsin bana'' yazılıydı. Basında çıkan yazıların acıklılığı gülünç olacak kadar aşırıydı. Philadelphia'dan ısmarlanıp özel bir yük treniyle Chicago'ya yetiştirilen tabutu Tribune muhabiri ağzı sulanırcasına şöyle tarif etmekteydi. Tabutun biri bronz, öteki som gümüşten, çift duvarları ve üstünü örten ağır cam kapak içeri hava geçirmeyecek biçimde yapılmıştı. Beyaz satenden yumuşacık bir döşek üzerine uzatılmış olan cesedin sol kolunun dayanması için ayrıca kuş tüyünden bir yastık konmuştu. Tabutun dört köşesinde gene som gümüşten çok güzel desenlerle işlenmiş oymalı sütunlar bulunmaktaydı. Şık olduğu kadar da sadeydi gümüş renkli tabut. Köşelerdeki sütunların yalın ihtişamından başka bir süse yer verilmemiş, keskin, temiz çizgiler ancak bir kenarda yazılmış şu yazıyla kesintiye uğramıştı. Dean O'Bannon, 1892-1924. Baş ve ayak uçlarında yüzleri öne eğik melekler, ellerindeki onar mumluk som altından şamdanların ışığında nöbet beklemekteydiler. Binlerce çiçeğin kokusu yayılmıştı her yana. Ancak çiçeklerinin kokusunu bile bastıracak nefasette başka parfümler dolaşıyordu etrafta. Tepeden tırnağa kürklere bürünmüş kadınların parfümleriydi bunlar. Yanlarında şık giyimli, kara dalgalı saçlı beyler ayaklarının ucuna basarak yaklaşıyorlardı tabuta. Gene ayaklarının ucuna basarak yürüyen, sessizce, hiç hissettirmeden yer değiştiren, şık giyimli başka beyler de vardı. İri yapılı, çeliği andıran, keskin çeneli, gözleri hiç durmadan çevreyi tarayan beyler, nöbetçiler. Mumların yaydığı tatlı ışıkta 10.000 dolarlık tabutun baş ucunda sabırlı bir keder içinde Mrs. O'Banion oturmaktaydı. ''Neden Tanrım, neden?'' diye hıçkırıyordu genç Lul, kayınbabasının koluna asılmış. Louis Alteri ile Jaime Weiss'ın da kadınlar gibi ağladıkları söyleniyordu ve daha birçok kişinin mendili gözündeydi. Alter, Weiss, Bugs Moran, Shemer Drucci, işçi araççısı ve et toptancıları derneği başkanı Maxie Elson, kiralık katil Frank Gusenberg, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdılar. Onların hemen arkasından ağır adımlarla görünüşe göre kederden donmuş bir grup adam, yani Torrio, Capone ve önde gelen adamları yürümekteydiler. Capone'un suratı bütün cenazelerde olduğu gibi gene tıraşsızdı. Ancak bu dindar kederli görünüşler polis memurlarının içini rahatlatmış değildi. Her an bir olay çıkmasından korkulduğu için sivil polisler çevrede dolaşıyor, silahlara sessizce el koyuyorlardı. Sokaklar, balkonlar, pencereler, hatta adamlar korteji seyretmeye gelen Chicagolularla dolmuştu. 1 kilometreden fazlaydı kortejin boyu. Yalnızca çiçekleri taşımak için 26 araba ve kamyon vardı. 3 ayrı bando ile dizi dizi polisler eşlik etmekteydiler cenazeye. Emniyet müdürü Collins kendi örgütüne dair polislerin yaslılar arasına katılmasını yasaklamıştı. Ama Stickney yetkilileri ölüye karşı son görevlerini ihmal etmemişler, üniformalı polislerden oluşan bir şeref mangası yollamışlardı. Mount Carmel mezarlığına doğru ilerleyen korteje yoldan 10.000 kişi kadar daha katıldı. Arabaların ilerleyebilmesi için atlı polisler kalabalığı dağıtmak zorunda kaldılar. Mount Carmel yönüne giden bütün tramvaylar tıklım tıklım doluydu. En az 5.000 kişi de mezarlıkta beklemekteydi cenazeyi. Kardinal Bourdelain'in emrine uyulmuş, Holy Katedrali'nde dinsel tören yapılmamış, mezarda kutsal olmayan toprağa kazılmıştı. Başpiskoposluktan yapılan açıklama şuydu: yaşadığı süre içinde kilise kurallarına uymayanlar öldükleri zaman kiliseden yardım bekleyemezler. O'Banion kötüyünü her yana yayılmış bir caniydi. Kanunsuz yaşadığı günlerde kilise kendisini kabul etmemişti. Herhangi bir pişmanlık duygusu ifade etmeksizin öldüğü için de ölüler için yapılan son dinsel töreni hak kazanmamıştır. Mount Carmel mezarlığında doğru yoldan çıkan ya da afaroz edilmiş olan Katolikler için belli bir yer ayrılmıştı. Böylece ölünün akrabaları ölülerini kutsal toprağa mümkün olduğu kadar yakın bir yere gömebilme olanağına kavuşuyorlardı. O'Banion vaktiyle burada geniş bir yer satın almıştı çetesinin üyeleri için. Kendi aldığı toprağa gömülen ikinci gangster oldu. Mezar kapatılmazdan biraz önce O'Banion'a bir zamanlar korosunda ilahiler söylediği Holy Name Katedrali'nin eski papazı Peder Malloy, kardinalin emirlerine karşı gelerek mezarın başında diz çöktü ve ölünün ruhu için gerekli duaların hepsini okudu. Saygıdeğer Peder O'Banion'un kötü bir insan olabileceğini hiçbir zaman kabul etmemişti. 5 ay sonra Anna O'Banion kocasının kemiklerini mezardan çıkarttırıp kutsal toprak üzerine kazılmış başka bir mezara aktarmayı başardı. Granitten kocaman bir taş yaptırarak üzerine sevgilim yazdırdı. Olayın haberini alan kardinal anıtın hemen kaldırılmasını emretti ama mezarın boşaltılması konusunda ısrar etmedi. Granit mezar taşının yerine dikkat çekmeyen basit bir işaret konuldu. Bu işaretin 1-2 metre ötesinde bir piskoposla 2 başpiskoposun kemiklerinin bulunduğu büyük bir türbe vardır. Mezarların birbirine yakınlığı konusunda polis komiseri John Stage, yargıç Lyle'a şöyle demişti, ne tuhaf değil mi? Ünlü bir katille ünlü kilise adamları yan yana yatıyorlar. Cenaze töreninden 2 gün sonra çifte tabanca Louis Alteri, O'Banion'un katillerine açıkça meydan okudu. Dean'i kimin öldürdüğünü bilmiyorum dedi bir gazete röportajında. Ama o heriflerle istedikleri bir yerde, istedikleri zaman karşı karşıya gelip onlar beni temizleyinceye kadar birkaçını tepeleyebilirsem mutlu ölürüm inanın. Dean'i kimin öldürdüğünü bir bilsem, çete halinde gelseler bile şafak sökmeden vuruşurum onlarla. Ve güneş doğduğunda birçoğumuz, belki de hepimiz öbür dünyayı boylamış oluruz. Söz konusu düello için yer olarak State Sokağı ile Madison Sokağı'nın kesiştiği köşeyi önerdi Alteri. Ama hiçbir gangsterin böyle bir meydan okumaya cevap vererek suçu üstüne almaya niyeti yoktu. Alteri'nin küstahlığı belediye başkanı Deaver'ı fena kızdırdı. ''Hala ortaçağ kanunları mı egemen bu ülkede?'' diye sordu kamuoyuna verdiği bir demeçte. ''Chicago Amerika'nın bir parçası değil mi yoksa?'' Önce O'Bannion kusursuz bir gangster suikastının kurbanı olarak ölüyor. Sonra akıllara durgunluk verecek bir gösteri izliyor bu ölümü. Bu arada adamlarıyla rakipleri karşılık olarak neler yapacaklarını açık açık küstahça söylemek cüretini gösteriyorlar. Sokaklarda savaşacaklarını ilan ediyorlar. Kanunlar kanun çerçevesi içinde yaşayan insanları düşünen yok. Ve kendisine özgü saflık ve iyi niyetle şöyle bitiriyordu konuşmasını. Gangsterlerin hepsi silahsızlandırılacak, hapsedilecek ya da şehirden sürülecektir. Polis örgütünün 6000 üyesi yalnızca bu işle uğraşacaktır. Kamuoyunun da bizi desteklemesini, şehir ve eyalet yargıçlarını harekete geçirmesini istiyoruz. Polisin cinayet konusunda yaptığı soruşturmada herhangi bir sonuç alınmadı. Oysa Capone'un basına yaptığı açıklamalar cinayetin hiç değilse nedenini anlatacak nitelikteydi. Dean'i fena adam değildi diyordu Capone. Başlangıçta bayağı iyi gidiyordu işleri, kendi umduğundan bile iyi. Ama birçokları gibi sapıttı birdenbire. O Benny'in hayatında ne öğrenmişse Johnny Torrio'dan öğrenmiştir. Böyle olduğu halde en iyi adamlarımızdan birkaçını elimizden alıp kendi başına iş yapmaya kalktı. Chicago'daki içki sanayinin patronu olacakmış sözde. İmkan var mı buna? Bununla birlikte başımıza türlü belalar açacak kadar imkan vardı elinde. Şebekedeki işi polisleri ayarlamaktı. Ayrıca içki ve bira alıcılarını yola getirme konusunda oldukça geniş yetkiler vermişti geline. Bu bakımdan o ayrılınca bizim işler biraz ters gitmeye başladı. Birçok işlerin iç yüzünü biliyordu. Çok yormaya başladı bizi. Yapılacak tek şey kalmıştı bu durumda. Parlak bir cenaze töreni. Adliyede yapılan ilk soruşturmadan sonra kuşkulu ölümleri inceleyen polis görevlisi dosyaya şunları yazmıştı. Katiller yakalanamamıştır. John Scalise, Albert Anselmi ve Frank Yale adındaki kişilerden şüphelenilmiş ama mahkeme huzuruna çıkarılmamışlardır. Colosimo cinayetinde olduğu gibi bu sefer de Yale sorguya çekilmiş ama gerek polis yetkilileri gerekse O'Bannion çetesinin adamları Yale'ın Chicago'da bulunuş nedeni olarak verdiği ifadeyi akla yakın bulmuşlardı. Mike Merlo'nun cenaze törenine katılmak için geldim dedi Yale. New York'a dönmek üzere bindiği trenin hareketinden birkaç dakika önce polisler tarafından sorguya çekildiğinde. Yakın dostum Diamond Joe Esposito'nun şerefime verdiği ziyafette bulunmak üzere birkaç gün daha kalmayı kabul ettim. Bir yandan kendi soruşturmalarını yapan O'Bannion çetesi üyeleri polis görevlisinin öteki iki kişi hakkındaki kuşkularına katılıyorlardı. İddialarına göre cinayeti Torrio, Capone ve Genna'lar planlamışlar. Angelo Genna kaçtıkları arabayı kullanmıştı. O'Bannion'un elini sıkan kişi Mike Genna, tetiği çekenler ise Sicilya'dan yeni gelmiş olan kurşunları sarımsak kokan iki kiralık katildi. Resmi kayıtlara faili meçhul olarak geçti O'Bannion cinayeti. İrlandalı'nın ölümüyle çetenin başına geçen Jaime Weiss, arkadaşının öcünü alacağına dair yemin etti. 10. Bölüm Sarımsaklı Kangren. Yiğitliğin onda dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemektir ilkesine uyan Torrio, Chicago'dan ayrıldı. Karısı Anne ile birlikte Amerika'nın Karayipler'in en lüks sayfiye yerlerini dolaşmaya koyuldu. Hot Springs, New Orleans, Havana, Bahama Adaları, Palm Beach, St. Petersburg gibi yerleri dolaştılar. Nereye gittilerse Vice'ın adamları izledi onları. Bir türlü yakalayamadılar. Ama genellikle bir iki gün, kimi zamanda birkaç saatlik gecikmeyle ellerinden kaçırdılar Torrio'yu. Chicago'dan uzak olması nedeniyle yeraltı sosyetesince yılın en önemli sosyal olayı sayılan şöleni de kaçırdı Torrio. 10 Ocak 1925 tarihinde Angelo Genna, Henry Spinola'nın kız kardeşi Lucille ile evlendi. Düğün için özel davetiyeler bastırılmayıp gazetelere ilan verildi. Herkes gelsin, hepiniz gelin. Ve Ashland kapalı spor salonunda yapılan şölene 3000 kişi geldi. Ferrara adlı bir heykeltıraşın 30 yıl önce İtalya'dan getirmiş olduğu bir reçeteye göre yaptığını iddia ettiği şahane düğün pastası herkesin gözlerini kamaştırdı. Yapılışı tam 4 gün süren, kat kat yükselerek boyu 4 metreye ulaşan pastanın ağırlığı tam 1 tondu. 200 kilo şeker, 200 kilo un, 2520 yumurta ve kovalarla çeşitli şuruplar kullanılmıştı yapılışında. Renkli şekerlemelerden yapılmış çiçek ve hayvan biçimleri süslemekteydi bu şaheseri. En tepesinde de bir çeşit taç gibi inceden inceye oyulmuş bir balkon oturtulmuştu. Balkonda minicik bir gelinle minicik bir güvey durmakta, hemen altlarında şu yazı okunmaktaydı. Tatlı yuvamız. Pastayı 6 kişi ancak getirebildi salona, kesilip dağıtılması için de gene 6 kişi gerekti. Capone Chicago'dan ayrılmadı. Çok geçmeden de Vice'ın öç alma niyetlerinin çok ciddi olduğunu anladı. 12 Ocak günü Capone'un şoförü patronuyla iki fedaisini 55. sokaktaki bir lokantaya götürdü. Fedailerini arabada bırakan Capone lokantaya girdi. Tam kapıyı kapattığı sırada içinde Jaime Vice, Shemer Drucci ve Bugs Moran'ın bulunduğu siyah uzun bir araba belirdi. Capone'un arabası hizasına gelince ateş açtılar. Tüfek ve otomatik tabanca kurşunlarıyla delik deşik oldu araba. İki fedai zamanında kendilerini arabanın dibine atıp canlarını kurtarabildiler. Ama Bart'ın sırtına bir kurşun yedi. Rastlantı sonucu atlatmış olduğu ölüm tehlikesinden sonra Capone, General Motors şirketine yeni bir Cadillac ısmarladı. Fiyatı 30 bin dolar olan bu yeni araba baştan başa zırhlıydı. Benzin deposu çelikten, pencereleri 1 santim kalınlığında kurşun geçirmez camdan yapılmıştı. Arka koltuğun hemen gerisinde özel bir tabancalık vardı. Arka pencerede de içeridekilerin kendilerini izleyenlere ateş edebilmelerini sağlamak amacıyla açılabilecek biçimde yapılmıştı. Capone bu arabaya bindiği zaman bile önünde küçük bir öncü otomobil, arkasında da keskin nişancılarla dolu ikinci bir otomobil olmadan yola çıkmazdı. Birkaç sokak öteye gideceği zaman bile Cadillac'ına biner, yürürken düşman kurşunlarına daha kolay hedef olacağını düşünürdü. Kaldırımın bir yanından öteki yanına ya da bir otelin lobisinde yürümek zorunda olduğu zamanlar dört bir yanını saran bir alay feda ile birlikte hareket ederdi. Gittiği gece kulüplerinde masasının yakınında yabancıların oturması yasaktı. Operaya gittiğinde solundaki, sağındaki, önündeki ve arkasındaki koltuklarda fedaileri otururdu hep. Bir yolunu bulup fedaileri atlatacak, içeri girip kendisini arkadan vuracak herhangi bir katile karşı bürosunda da gerekli tertibatı almıştı. Oturduğu döner sandalyenin sırtı hem çok yüksek hem de baştan başa zırhlıydı. Verdiği randevulara pek ender olarak zamanında gider, genellikle bir adamını göndererek son dakikada saati ve yeri değiştirirdi. Bütün bu tedbirlere rağmen 1925 yılının başlarında hayat sigortası yaptırmaya kalktığında hiçbir şirketin kendisini sigortalamayacağını öğrendi. Sylvester Bart'ın aldığı kurşun yarasından dolayı hastaneye yatınca Capone Tommy Quirincione adlı bir şoför tuttu kendisine. Aynı zamanda fedailik görevini yüklenen Quirincione, öteki adıyla Rossi'nin efendisine olağanüstü bağlı olduğu anlaşıldı çok geçmeden. Göreve başladığından birkaç gün sonra o Bernie'yıncılar delikanlıyı kaçırarak Capone'u en kolay nerede kıstırıp öldürebileceklerini öğrenmeye çalıştılar. Aradan bir ay geçti. Bir sabah Chicago'nun güneybatısında bir ormanda atlarına su içirmek isteyen iki çocuk bir sarnıca yaklaştılar. At kişneyerek geri çekildi ve su içmeyi reddetti. Atın bu garip davranışını tanıdıkları bir polis memuruna anlattılar çocuklar. Adam onlarla birlikte sarnıcın olduğu yere gitti, eğilip suyu kokladı. Sonra çocukların yardımıyla Tommy Quirincione'nin artıklarını çıkardı içeriden. Ceset sigara yanıklarıyla delik deşikti. Gövdesi yassı bir beton parçasına iki büklüm sarılmış, el ve ayak bilekleri bir telle öylesine sıkı bağlanmıştı ki birbirlerine tel eti çok derinden kesmişti. Bunca işkenceden sonra beş kurşun sıkılmıştı kafasına. Ocak ayı ortalarında Torrio'lar Chicago'ya döndüler. 7 aydır kefaletle serbest kalmış olan Torrio ve 11 arkadaşı Zeeben Bira Fabrikası olayından dolayı yargıç karşısına çıkmak zorundaydılar çünkü. Weiss'ın adamları hala peşini bırakmamıştı. Capone'a karşı girişilen öldürme teşebbüslerinden de bayağı ürkmüştü Torrio. Saklanacak bir yer aradı ve aklına bir fikir geldi. 23 Ocak günü federal yargıç Adam Cliff'in karşısına çıktığında suçlu olduğunu itiraf etti. Cezaevinde kaldığı sürece kimsenin kendisini öldüremeyeceğinden cezaevinden çıkıncaya kadar da Capone'un Jaime Weiss'ı temizlemiş olacağından emindi. Yargıç Cliff karar yürürlüğe girmezden önce 5 günlük bir mühlet tanıdı Torrio'ya işlerini yoluna koyabilmesi için. 24 Ocak günü Torrio ile karısı öğleden sonrayı alışveriş yapmakla geçirdiler. Kendi arabaları tamirde olduğu için Jake Guzik'in Lincoln'ünü ödünç almışlardı. Arabayı Sylvester'ın kardeşi Robert Barton sürmekteydi. Lincoln Clyde Caddesi'ne sapıp Torrio'ların oturduğu 7011 numaranın önünde durduğunda alacakaranlık basmak üzereydi. Ne Barton ne de yolcuları Clyde Caddesi ile 70. sokağın köşesinde duran Cadillac'ı fark etmediler. Arabanın plakaları yoktu, perdeleri sıkıca örtülmüştü. 20. ayrımın sonu. Sayfa 199.